Ayrım 9.
Sayfa 146. Hehe, duman izine bakıp Japon uçağı dedi herif ya. Gözlerimi ve aklımı milyon karış havadan indirdiğimde o yanımda değildi. Epi topu 5 saniye sürmüştü oysa. Hareket halindeki belediye otobüsünün camında belli belirsiz seçebildiğim yüzüne baktım. Gözleri yerde, hiç kaldırmadan öylece kayıttan çıkıp gitti. Islak kibritler. Kalleş kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geldim. Korkak kelleni kalleş bedeninden ayırmaya geldim. Ya da buna benzeyen bir cümle. Saat 05 itibarıyla bunları işiterek uyandım. Bir gece önce çalar saat niyetine kurulan bilgisayar, bu çeşit laflar sarf ederek muhtemelen saçma sapan geçecek bir günün ilk haberini veriyor. Kerem, cins arkadaşım benim. Hayatını böyle şeylere adamış alçak. Malkaçoğlu filminden seçme diyalogları bilgisayarının uyarı sesleri bölümüne kaydettiğini söylemiştim. Ama sabahın köründe bu diyalogla uyanacağımı düşünmemiştim. Ankara'dan döneyim ilk işim o hıyarın bilgisayarını Sayın Çakıcı'nın piyasaya arz ettiği kasetlerin en mafya diyaloglarından doldurmak olacak. Alaaddin dersin o anlar, Alaaddin dersin o anlar. Şehirlerin şehri, adi İstanbul. Ankara'ya gideceğimi duyup kıskandı. Gün doğarken boğazın olan güzelliğini sergileyip aklımı alıyor. Aslında şehrin bir ucunda oturup yalnızca sabah bir yerlere yetişmek zorundayken arkadaşların evinde kalacağıma ben de şuralarda bir bekar evine kiracı girsem diyorum. Tek oda yeter diyorum ama ödüm patlıyor benim Taksim'in arka sokaklarından. Biliyorum bir dalıp gidersem kimse bulup da çıkaramaz beni buralardan. Yok ama sıra sıra barlara falan değil daha arka sokaklara kederli gölgelerin dolaştığı diplere karışır giderim ben. Sarı, mor ışıklı kurnaz taksiciler Weekend Thanks God Friday triplerine kapılmış. Yok yere bunalım sahibi, bodyguard yalakası eblehler, bitirim değnekçiler, protest sosyete. Biri mi ağlıyor? Evet öyle olmalı. Ben Kerem'in mutfağından Cihangir manzarasına dalmış, tek tek sayarak içlerinde henüz sırlarını çözemediğim bir geyik grubu bulmaya çalışırken birisi hıçkırıyor. Martılar ağlar mı peki? Pis pis gülenleri oluyor gerçi. Erol Taş'ın üzümü salkımıyla yutup tavuk butu dişlediği sahnelerdeki gibi kah kah kah. Yok ama martı falan değil, resmen hıçkırık bu. Mutfağın önündeki küçük balkonun kapısını açtım. Soğanı var herifin ya. Kerem balkon kapısının koluna bir file içinde kuru soğan asmış. Ne pişiriyor bunlarla acaba bu salak? Kapının kolundan kurtulan file yere düşünce birkaç soğan yuvarlanıp balkondan aşağı uçtu. İlk iş onların düştüğü yere baktım. Kafamı kaldırdığımda o henüz aşağıya düşen soğanlara bakıyordu. O, ağlayan, tam karşı binada, hafif çapraz ve biraz daha aşağıdaki bir balkonda, iki eliyle sıkırca demirlere yapışmış öylece duruyor. Kafasını kaldırmadan ağlamayı sürdürdü. Bir ara iyice eğildi, katılarak ağlarken uzun siyah saçları boşlukta uçuşuyor. Düşeceksin diye bağırdım. Tek harekette başını kaldırıp gözlerimi buldum. Tatil ya da babasının elini bırakıp da kaybolmuş çocuk gibi bir sürü yaşla birlikte korku, telaş, çaresizlik öyle bir şeyler akıyor gözlerinden. Eliyle saçlarını düzeltirken düşük bir ses tonuyla ''Merak etme yapmam öyle bir şey, hadi sen işine bak gir içeri'' dedi. Ses tonundan sabahın körü olduğunu hatırlayıp aynı tonla ''İyi ya yapma zaten öyle bir şey, değmez yani hayat her şeye rağmen güzel, öünkü böünkü kendime inanmayaraktan böyle bir şeyler'' dedim. Köprü şovuna çıkanlara diyorlar bu laflardan. Atlayıp da başımızı belaya koyma bacım gibisinden, mekanik yasak savarcasına. Öyle bir öfkeyle baktı ki, çenesi titriyor, yine ağlayacak. Önce o içeri kaçmasın diye atik davranıp hızla mutfağa daldım. Yere diz çöküp bulunduğum yerden mutfak kapısını ayarlayarak camdaki yansımasından onu gözetlemeye başladım. Ters bir durum olursa aniden fırlayıp müdahale edeceğim yani. Nasıl olacaksa. Balkonda yere oturdu avcunun içine çektiği kazağının koluyla gözlerini siliyor. İyi, en azından oturdu. Bir ara kafasını kaldırıp bizim balkona doğru bakmaya başladı. Sesini duydum sonra. Bana baksana, orada olduğunu biliyorum. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Hop, o kapının camından ben de seni görüyorum, salak. Sobelenmiş gibi gülerek kafamı aşağıya uzattım. Ama o hiç gülmüyor. Elindeki tek dal sigarayla kibrit kutusunu sallayarak. Oradan kibrit çakmak gibi bir şey atsana. Bu kibritlerin hepsi ıslak, dedim. Ama bu çok saçma ya. Dün biz de ıslattık vasati kırk çöpü. Kerem kelle olup üstüne rakı bardağı devirdi. Fırının çakmağıyla bir sigara yakıp yeniden balkona çıktım. Tut diye yanık sigarayı atarken mevzu olsun diye. Çok saçma ama bizdeki kibrit de ıslak. Dün gece üstüne rakı devirdik. Sonra bütün gece fırının çakmağıyla yaktık sigaraları. Gamzeleri var. Güldüm. Ama çok kısa sürdü. Yine çenesi titriyor. Hadi ama ya yapma artık. Niye üzüldün ki bu kadar dedim. İçeri doğru giderken söyledin ya dedim. Bazen bütün kibritler ıslak oluyor. Diyelim ki kendini yakacaksın, onu bile beceremiyorsun. Kapının tülleri arasına karışıp kayboldu. Kerem kötü sızmıştı onu uyandırıp anlatamadım. Bir ara ne yapacağımı iyice şaşırıp karşı balkona birkaç soğan attım. Belki sesini duyup dışarı çıkardım. Otobüse giderken geri dönüp o balkona ait olabilecek birkaç zile bastım. Apartman sakinleriyle anlamsız birkaç konuşma. Sonra Ankara. Döndüğümde adı Fahriye dedi Kerem. Taşındılar ama bir Erzincanlı'ya gelin gitti. Hakikaten de ne şirin komşumuzdu. Ardından kendisine 1,5 kilo soğan borcum olduğunu söyledim. Derken makarayı bırakıp oğlum buralarda her cama çıkıp ağlayan manyağa bakarsan hayatın kayar diye bir hayat dersi verdi. Sonra cebimizde henüz kuru kibritler aşağı inip rock barlara karıştık. Geç saatlerde kelle olmuş kusmakla ağlamak arasındaki 1000 kederli yüze baktım belki. Onunki yoktu. Birisi Deniz'i de alıp götürsün. Deniz uzaklaşıyor gitgide. Uçurumlar akan ırmak o deli. Yok şimdi. Yalnızlığın damarını besliyor. Kirli yoğun kandırılmış suyla. Biz mi? Biz değiliz önceki dün bugün başka. Dokumuzu değiştiriyorlar hızlı vuruşlarla. Tutunamıyoruz ilgilerimize, sevgilerimize ve aşka. Deniz uzaklaşıyor. Gülten Akın, Tele Zaman 1992. Geyiğin bini bir para, bir dolunay vakti deniz kenarında oturmuş gökyüzüne bakıyorduk. Ay tam tepedeyken Tolga, aydan da bize bakıyorlardır şimdi dedi. Belki de kalkıp gelirler bu gece, keşke soğan yemeseydik. Gülüştük, sonra birer yolluk alıp biz masadakiler Ay'a gitmeye karar verdik. Rakı kadehleri bir kez daha doldu. Ay'a ilk varan ben oldum galiba. Başım masanın üstüne düşeli epey oluyor. Aslında ben masada dönen geyiği can kulağıyla dinliyor, hatta arada bir başımı masadan kaldırıp gökyüzüne bile bakıyorum. Ama beni musluk çağırıyor. Arkadaşlık süper, ortam nezih ve romantik. Esasen beni dalgaların çağırması, yıldızların yol göstermesi falan gerekiyor. Ve fakat basit bir musluk çağırıyor işte. Ben o musluğun altına başımı sokup elimi yüzümü yıkamak istiyorum, o kadar. Alakart ve tabildot ne demek? Yakamoz bir nedir? Öğlen uykusuna yatmazsam beni inzibatlar mı alıp götürecek gerçekten? Çadırın önündeki ipe astığımız mayoları kim çalıyor? İnzibatlık müessesesi buna engel olacağı yerde niçin küçük çocukların öğle uykusu gibi sıradan bir işle uğraşıyor? Kerhanacı bir küfür tamam da ne anlama geliyor? Ayda hayat var mı? Öğlenleri astsubay çadırlarının önündeki ortak tuvalette zorunlu öğle uykusundan zaman çalmak için uzun uzadıya ellerimi yıkayıp lavaboda biriktirdiğim suyla kendimce oyun oynarken bunları düşünürdüm. Öğle vakitleri askeri dinlenme kamplarındaki en sıkıcı zamanlardı. Annemin iddiasına göre çocukların öğle uykusuna yatması kamp komutanının bir emriydi. Yoksa inzibatlar gelip kızıyordu. Zaten öğlenleri tabildot dağıtıldığı sıralarda denize girmek yasaktı. Bir güzel yıkayıp denizi temizliyorlardı. Annem bu temizlik işini söylerken bana belli belirsiz gülerek anlatıyordu. Şaka olduğunu bileyimdi yani. Aslında ben inzibatların öğle uykusuna karıştığının da bir şaka olduğunu hissediyordum. Kamp komutanı bu işle niye uğraşsındı? Fakat kaldığımız çadırın komutanı sıfatıyla babam konuyu direkt müdahale edebiliyordu. Lavabo önünde yaşamın anlamını arama seansların biraz uzayınca babam tepeme dikilip hadi ama her gün aynı haltı karıştırıyorsun Kerhanacı yürü bakalım uykuya diye tartışılmaz bir emir verip beni çadıra yolluyordu. Çadırın branda ve güneş yağı esansı karışımı tuhaf bir kokusu vardı. Rüzgarda pencerelerin branda kapakları yelken gibi pıtı pıtı dalgalanırken ben sabahtan yakalayıp bir şişeye attığım küçük kum balıklarına bakarak uykuya dalardım. Akşamları güzel olurdu ama hemen her gece caz denilen müzikle eğlenceler yapılıyordu. Kampın yazlık sinemasında sonunu bir türlü göremeden uyuyakaldığım filmler, dondurma, çekirdek, közde mısır, iskelede gitar çalıp durmadan gülüşen abiler, ablalar, bir de Tülay. Tülaylar bizim mahallede oturuyorlardı ve babası babamla aynı filoda görev yaptığı için genellikle aynı dönemde askeri dinlenme tesisinden istifade ediyorduk. Mahalledeyken de ara sıra Tülay'la oynuyorduk ama kamptaki olayımız bir başkaydı yani. Büyükler caza ya da sinemaya falan gidip kendi işlerine dalınca salıncaklar, kumsal, iskele, biz haşarı valetlere kalıyordu. Ben öğle uykusundan yırtmaya, Tülay ise bikinisinin üstünü artık işlevine yaraşır bir biçimde ama hafif utanarak giymeye başladığı yıllarda bizim için kamp geceleri daha da bir keyifli olmaya başlamıştı. Akşamları gündüz asla olmayacak tuhaf biçimlerde saçlarımızı tarayıp cazın ön saflarındaki masalarda yer kapmaya başlıyorduk. Ses! Asker abinin mikrofon başında yaptığı bu ses denemesinin ardından tümen orkestrası her akşamki açılış parçasıyla programına başlıyordu. Kumsallar boyunca hep ayak izlerimiz var, ar, ar, deniz bile silmemiş aşkımıza hürmeten, ten. Başlangıçta büyüklerden tek tük dans edenler olurdu. Sonra pist kalabalıklaşır, ergen çiftler çalan müzikle asla ilgisi olmayan türlü çeşitli salınımlara başlarlardı. Önceleri biz Tülay'la dans edemiyorduk. Bu işin tuhaf bir hiyerarşisi vardı. Belli bir yaş döneminde kızlar birbirleriyle dans ediyor. Çok kısa bir dönem ergen çift statüsüyle kız erkek dansı oluyor. Biraz daha büyüyenler cazı falan boş verip baş başa gitarlı kumsal eğlencelerine katılmaya başlıyorlardı. İyiden iyiye büyüyenler ise dinlenme tesislerini hepten ailelerine terk edip bambaşka ufuklara yelken açıyorlardı. Vakti gelmişti biliyordum. Artık Tülay kız arkadaşlarıyla dans etmeyi bırakmış, göz kapaklarının üstüne yerleşen bilemediğim tuhaf bir renk ve yalnızca caz vakti geceleri saçlarına gelen mor ışıltılı dalgalarla masada oturmaya başlamıştım. Ve fakat ben hazırlık aşamasında kozalak biçimli şişesinden üstüme Pinot marka parfüm boca edip Tursil 76 deterjanı tarafından itinayla ağartılmış bembeyaz tişörtümü giymeme rağmen beyazlar orkestra slow çalarken tavanda yanan mavimsi bir ampulün altında fosforlanıp ışıl ışıl parlıyorlardı. Gidip kendisini dansa kaldıramıyordum. Şu 66. Mekanize Tümen Komutanlığı Küçükçekmece dinlenme tesislerinin ağzı dili olsaydı da söyleseydi yani. Ben kaç kez Tülay'ın saçlarını yolmuş, kendisinden cırmık yemiş, şiddetli kum ve su savaşlarına girmiştim. Ama bu iş başkaydı işte. Testosterondan östrojene, bilinmez kimyaların, her türlü çeşitli renk ve kokuların, insan aklını alan tılsımlı çağrıların işiydi. Becerdim ama Tülay'ı dansa kaldırdım. Gerçi kendimi gaza getirmek amacıyla lök diye kafaya diktiğim asker abiler tarafından gizlice inceden vodka katılmış kolanın bu işte epey bir fonksiyonu oldu tabii. Ama bu durumun verdiği salaklıkla dans esnasında asla partnerimin ayağına basmış değilim. Onun yerine babasının ayağına bastım. Mustafa amca kızının bu ilk dansını yakinen gözetlemek maksadıyla olsa gerek, kendisi de eşini dansa kaldırmış, çevremizde 50 santimlik devriye daireleri çiziyordu. Oldu işte bir kaza. Ama bu durum moralimizi bozmadı. Kozalak ve zambak kokuları birbirine karıştı, Assubay gazinosunun tavanındaki rengarenk ampuller kainatın en gizemli elektriğiyle yanıp söndüler, Tülay'ın bilmediğim tuhaf renkteki göz boyası beyaz tişörtümün omzuna ilk gençliğimin ilk izlerinden birini bıraktı. Mamafih Tülay'ın babası bu omza baş yaslama işini derhal tespit edip durumdan vazife çıkarmak suretiyle anında müdahale etmekte bir an dahi gecikmeyecekti tabii. Güleç bir yüzle yanımıza iyice yaklaşıp ''Müsaade et bakalım delikanlı, azıcık da ben dans edeyim kızımla, bakalım ne kadar büyümüş.'' dedi. Karargah planının diğer bir parçası olan anne ise ama ben kavalyesiz kaldım şimdi.'' diyerek dansın geri kalan bölümünü benimle sürdürdü. Tülay'la babası gülüşerek dans ettiler. Ben ise kadın daha bu yaşta vodka içtiğimi anlamasın diye Tülay'ın annesiyle hiç konuşmadım, gülmedim, hatta 3-4 dakika boyunca nefesimi tuttum. Dans bitiminde bizim masalardan gelen alkış eşliğinde otururken annemin sevgi gösterisinde bulunmak için ''Aman da benim oğlum koca delikanlı olmuş'' gibisinden bir geyik silsilesi altında beni yanaklarımdan öpmeye kalkıştığını hatırlıyorum. Dakikalarca tuttuğum vodka dolu nefesimin kadının suratına patlayacak diye korkarak kendisini itip gazinonun çıkışına doğru koşmaya başladım. Annem bu deparıma bir anlam veremediğinden arkamdan ''Hemen de utanır eşek'' diye bağırdım. Kumsalda nefesimi dolunaya verdim. İçimde anlatılmaz bir coşku, kozalak kokusu onda kalmış, zambak bana sinmiş, dolunayda yanağımı omzumdaki lekeye bastırdım. Aradan geçen birkaç yıl boyunca günler günleri kovaladı. Kara ve hava kuvvetleri planlı tatbikatlarından birkaç tanesi daha icra etti. Biz her yaz tülaylarla asker ailelerine 20 gün müddetle tahsis edilen çadır yahut motellerden istifade ettik. Gerçi mahallede hatta okulda da görüşüyorduk. Okulun kim kiminle çıkıyor listesinde adımız birlikte geçiyordu. Arada mektuplar, derste bulsun, aklı uçsun diye kalem kutusuna gizlenmiş sarı güller, fotoğraflar, anket defterleri filan uçuşuyordu. Ama hiçbirisi kamptaki günlerimizin yerini tutamazdı. Bir kere olay yerinde Deniz ve Mehtap vardı. Orkestra mütemadiyen kumsallar boyunca happy çalıp ilk gençliğimize fon müziği yapıyordu. En önemlisi artık Tülay'la ben cazdan kumsaldaki gitar muhabbeti çiftlerin arasına terfi etmiştik. Tülay'ın annesi arada bir hırka getirdim yavrum diyerek kontrol amaçlı devriye görevini icra ediyor. Onun dışında olayımıza yıldız kümeleri ve o vakitler henüz hayatta olan Marmara Denizi'nden başkaca kimse karışmıyordu. Yakamozlar hadiseye kayıtsız, uzaktaki deniz feneri fevkalade efendi, martılar bu tarafa bakmıyorlar, asil hayvanlar. Ne kadar seviyoruz peki? Kumsaldaki cümle kum taneleri kadar. Ne var ki hayat memur çocuklarına hep aynı aşk öyküsünü yazar. Öğretmen evlerinde, ordu sitelerinde, garnizonun çeşitli yerlerine dağılmış, yol, su, elektrik lojmanlarında, bir yerlerde daha illa yaşanır bu öykülerden. Herkese çıkan acılı bir tabildot yemeği gibi. Annelerimiz tabildot kuyruğunda konuşuyor. Annem Tülay'ınkine Malatya iyi yermiş ayol, doğunun Paris'i diyorlar. İyi yere çıkmış sizin tayin dedi. Lojmanları falan da güzelmiş hem. Bloklar iyi de ağaçlarına bakıyormuş. Aferin o lojmanlara. Ne kadar da rahat konuşuyorlar. Ama normal tabii. Memur aileleri birkaç tayin emrinden sonra alışıyorlar böyle şeylere. Tülay ağlamış bütün gece. Hep olur dedi annesi. Kolay değil okulundan, muhitinden ayrılıyor çocuklar. Unuturmuşuz ama öbür tayin gelince de başka arkadaşlar için ağlanıp sızlanılırmış. Bu başka ama lan. Anlamıyorsunuz. Bu seferki başka. Vodkalı kola içtim yine ben. Yıldız kümesi bir bulut kümesiyle saklambaç oynuyor. Martılar müteessir. Deniz fenerinin eski efendiliği kalmadı. Yakamozların hadiseye niye kayıtsız kaldığını ise anlıyorum artık. Belki de sonradan olacaklara üzülmek istemiyorlardır. Arada neler konuştuk söylemeyeceğim. Onlar bizim sırrımız. Hem olayın geçtiği yer itibariyle askeri bir sır bile sayılabilir. Yalnız Tülay, siz yakınsınız. Günübirlik falan gelirsiniz yine kampa. Buralarda başkalarıyla denize girerken beni unutma emi gibisinden ilk aşkımıza final bir cümle sarf etti. Çok kızdım. Neydi yani, nasıldı ya? Biz o kadar da eşyolu eşek miydik? Nasıl unutayımdı ki? Fazla bir şey söyleyemedim ama. Dilimi motkalar düğümlemişti zaten. Sen yokken ne yapacağım ki ben Deniz'i dedim. Madem sen gidiyorsun birisi Deniz'i de alıp götürsün buralardan. Şimdi bu başka bir Deniz. Kenarında ne kadardır oturuyorum acaba? Tolga tepemde dikilmiş, sırıtarak bana bakıyor. Nedir hocam, Deniz'e karşı oturmuş gizem mi yapıyoruz dedim. Lavaboya diye kalktım, gidiş o gidiş. Gece vakti bir yerlere düştün zannettik. Ne çabuk kelle oldun lan. Aklım sıra henüz ayık olduğumu kanıtlayacak akrobatik bir hareketle yerimden kalkmayı denedim. Olmadı ama. Tolga dur lan dur diye gülerek koluma girdi. Sonra masadakilere doğru seslendi. Ben arkadaşı yerine götürüp geleceğim. Kendime göre ben de seslendim birilerine. Birisi Deniz'i de alıp götürsün buralardan. Leylekle gelen. Fenasi Bey var ya. Hangisi? Fenasi Bey. Hani? Time dergisinin önemli kimseler anketinde dereceye giren arkadaş. Bunun bir de Fecisi diye abisi varmış. Ona 500 bin oy çıkmış. Bugünkü sıralamada birinci olmuş diyorlar. Time dergisi röportaj yapmak için fallik fallik adamı arıyormuş. Muhaa! Oğlum dur bir lan, ara ver. Gülme arkadaşım, ben gayet ciddiyim. Ayrıca bu Fenasigil'in soyadı sanıldığı gibi Kerim değil, Terim. Fatih Terim'in akrabasıymış. Hepten de boş biri değil yani. Terim soyadı bugün bizi Avrupa kupalarına sokmuş önemli bir soyad. Dolayısıyla bu kadar oy alıp yükselmesi doğal. Bakma sen bizim kalbimiz kötü de herifin soyadını yanlış okuyoruz. Oğlum delisin lan sen. Ben niye deli olayım abi? Asıl üşenmeyip oraya Fenasi adıyla katılan arkadaş sıra dışı, hin bir insan. Adamın mesaisini saygıyla karşılamamak elde değil. Yalan mı yani? Dur bakalım ama bu daha başı. Yakında bu ankete sevgiyle oyanın, arzuyla kayanın da katılmasını bekliyorum ben. Abi harbiden fecisiniz lan siz. Oğlum nereden buluyorsunuz böyle şeyleri? Net olarak manyaksınız ya. Hocamın konuştuğu şeye bak şimdi. Çalarken zilin üstüne bakmadın mı şef? Burası sebze hali değil. Biz mizah işindeyiz arkadaşım. Bu derginin bütün odalarında gün boyu böyle şeyler konuşuluyor. Geçim dünyası işte. Birkaç komiklik bulacağız da eve ekmek götüreceğiz. Mecburen hayatımızı böyle şeylerle geçiyor. Leyleğin ömrü laklakla geçiyor diyorsun yani. Leylek ha, bak şimdi hemen bir espri yapamayacağım buna. Gerçi aklıma levrekle ilgili bir takım laf oyunları geliyor ama. Dediğim gibi hemen olmaz. İstersen sen önden beyaz peynirle idare et. Ben ızgarayı yakayım, levrek hazır olunca oturup beraber takılırız. Leylek ha, geyik ziyaretçimiz dedi. Leylek dedim. Ben o lafa takılı kaldım. Beynimin bir tarafında bir bantlar döndü. Birisi yönetmene duralım Uğurcuğum dedi. Gözümün önünde ölü bir leylek görüntüsü donup kaldı. Kamera bizi az uzaktan görseydi olayda bir klip estetiği vardı. Gün batıyordu, seninle kumsalda gülüşerek yürüyorduk. Ortam göründüğü kadar romantik değildi ama. Sen kaldığımız pansiyonun anahtarını çıplak ayakla kumsalda koşuşurken trilyonlarca kum tanesinin ortasına düşürmüştün. Anahtarı bulabilmek umuduyla kumsal boyunca ileri geri voltalanıp dururken uzaktaki kamera seni sevgiline deniz kabuğu toplayan şirin bir kız sanardı. Gerçi buna göre de öyleydin. Gözlerini kumdan ayırmadan homurdanırken yüzünde gittiği anaokulunun demirbaş oyuncak ayısını kaybetmiş minik bir kız çocuğunun ifadesi vardı. Aramaktan bezip kumun üstüne oturduk sonra. Ben seni güldüreyim diye kapıyı filmlerdeki gibi kredi kartıyla açabileceğimden söz ederek nakit olmasa da para her kapıyı açar demiştim. Sen gülmedin ama. Ufak bir çığlık atarak ayağa fırladın. Oturduğun yerde ellerinle kum karıştırırken büyük bir kuş ölüsü bulmuştun. Sonra uzun gagasından tanıdık rahmetliyi. Ölü bir leylekti. Sarıldın. Leyleği havada görmek çok gezeceksin demek. Ölüsünü görmek bir ne acaba diye sordun. Öyle güzel baktın ki uzaktaki kamera özel hayata saygı ilkesi gereğince kendini kapatıp daha sonra olanları kaydetmedi. Benim işim sözcüklerleydi, seninkisi notalarla. İkimiz de rakamları sevmezdik. Sen bir keresinde Walkman'inden bana bir melodi dinletip bak bu senin telefon numarana benziyor demiştin. Telefon numaralarını tuşlardan çıkan sese göre ezberlerdin. Bu huyuna sana belli etmeden içten içe gülerdim hep. Ne de olsa üzerinde koca harflerle Şehit Turan emeksiz yazan bir vapura çaldığı düdüğün tonundan yola çıkarak bu vapur dişi sesi öyle çıkıyor. Görmüş geçirmiş eski bir İstanbul hanımefendisi demek biraz tuhaftı. Ama şimdi mübarek sevgililer gününün arefesinde ortalıkta uçuşan milyon türlü aşk, yürek, kırmızı gül, anı, hasret, sevgi lafının arasında bir geyiğin ağzından uçan leylek sözcüğünün peşine takılıp gitmek de aynı derecede tuhaf. Durduk yere leylek getirdi seni bana. Az hüzün de getirmiş mi peki? Hayır, güzeldi. Hayat arada bir yalnızlara da güzellik yapar. Değil mi hocam? Hayat arada bir yalnızlara da güzellik yapar. Yani geçmişte olmuştur bizim de bazı bir takım gönül ağrılarımız. Olayın ille de Şubat ayının 14. günü cereyan etmesi gerekmiyor. Belki yaz sonuydu. Değil mi ama? Biz buna kısaca sevgililer dünü adı veriyoruz. Sevgililer dünü ha? Çok iyi ya, bu da güzel. Ne zannettin yaprak? Güzel tabii, güzeldi. Normal hayatlar. Olmazdı hakikaten. Niye olmazdı peki? Bir yığın nedeni vardı. İkimiz de biliyorduk. Olursa mahvoluruz, yazık bize, kaldıramayız, bir sürü şey yanıp yıkılacak dedi. Şimdi mahvolmuyoruz sanki diyecek oldum, denmezdi ki.